Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 27.
Gelibolu'ya ulaşınca Liman von Sanders yine bir savaş planı geliştirdi. Doğu Akdeniz'deki ajanlardan büyük çaplı bir itilaf donanmasının saldırı hazırlığı içinde olduğunu öğrenmişti. Ama hangi noktalarda karaya çıkmaya hazırlandıkları bilinmiyordu. Türk güçlerinin Boğaz'ın tehdit altındaki girişinin iki yakasında çok zayıf bir biçimde yayılmış olduğuna karar verdi. Askerleri Yarımada'nın kuzeyinde Marmara Denizi ile Ege Denizi'ndeki Soros Körfezi arasında kalan Bolayır Kıstağı, Yarımada'nın en güney ucu ve Asya kıyısında Boğaz'ın girişi gibi üç farklı noktada topladı. Görece daha alçak olan Bolayır Kıstağı'nı itilaf güçlerini çıkartma girişimi için en uygun nokta olarak göreceklerini tahmin ediyordu. Ama burasının arazi yapısı güneydeki tepelik bölgeye oranla daha düzgün olduğu gibi, 2. Ordu'nun konuşlandığı Trakya'ya ve Karadeniz'in olası bir Rus saldırısına karşı İstanbul'u savunmak için bekleyen 1. Ordu'ya daha yakın sayılırdı. Daha sonraları Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında bu bölgeye yakın yerlerde görev yaptığından, itilaf güçlerinin Yarımada'nın güneyine çıkacaklarını tahmin ettiğini söyleyecekti. Dipnot İdemir, sayfa 37. 31 Mart 1915'te Mustafa Kemal'in yeni kurmay başkanı Binbaşı İzzettin Çalışlar günlüğüne not düştü. Bugün Liman Paşa Kolordu Kumandanı Esat Paşa ile birlikte Maydos'a geldiler. Bir ileri sahil mıntıkası tertibatı gördüler. 5. Ordu Kumandanı Liman Paşa, Müstahkem Mevki, Boğazlar Kumandanı Cevat Paşa, Sahil Müfettişi Alman Amiral von Usedon Paşa, Donanma Kumandanı Merten Paşa, 3. Kolordu Kumandanı Esat Paşa, Anadolu tarafındaki Mürettep Kolordu Kumandanı Alman Weber Paşa, Almanlar Boğaz müdafasında emir kumandayı tamamen ellerine almak istiyor gibi gözüküyor. Dipnot Çalışlar, sayfa 34. Binbaşı İzzettin haklıydı. Liman von Sanders kilit noktalarda Almanların bulunmasını yeğliyordu. Ama bu durum Türk subaylarla aralarında sürtüşmelere neden oluyordu. Mustafa Kemal sonradan Maydos'ta ilk kez Liman von Sanders ile tanıştırıldığı zaman onun kendisine Bulgarların niçin harekete geçmediğini sorduğunu anlatacaktı. Ben de ona çünkü Alman utkusuna, zaferine güvenleri yoktu onun için yanıtını verdim. Ya siz ne düşünüyorsunuz diye sorunca Bulgarların görüşlerini haklı buluyorum dedim. Dipnot Erikan tarafından alıntı 117. Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 10 Nisan 1926'da yayınlanan Mustafa Kemal'in anılarından derlenmiştir. Belki Mustafa Kemal Liman von Sanders ile konuşurken farklı sözcükler kullanmıştı. Ama söylediklerinin o zamanki duygularını yansıttığından hiç kuşku yok. Yeni görevine başladıktan sonraki 4 hafta boyunca Liman von Sanders savunma hatlarını güçlendirmek ve askerleri eğitmek için var gücüyle çalıştı. İtilaf devletlerinin yalnızca deniz savaşından vazgeçerek ortak bir deniz kara harekatına girişmek üzere planlarını değiştirmelerini yarattığı gecikmeden azami biçimde yararlanmaya çabalıyordu. Bu erteleme Winston Churchill'in Çanakkale çıkartmasının başarısızlığına neden olacaktı. İtilaf güçleri 25 Nisan 1915'te karaya çıktılar. Türklerin yoğun direnişine karşın 3 noktada sahile ayak bastılar. Kuzeyden güneye doğru Arıburnu noktasına, Yarımada'nın güney ucunda Seddül Bahir kalıntıları arasına ve Asya yakasına Kumkale yakınına asker çıkardılar. 3. noktayı işgal eden Fransız askerleri kısa süre sonra geri çekildiler. Ama İngiliz ve Fransızların Seddül Bahir'den kuzeye, Arıburnu yöresindeki İngiliz ve Anzakların ise Yarımada'nın doğusuna ulaşma çabaları devam etti. Her iki yolun üzerinde birbirinden derin uçurumlarla ayrılmış çalılık tepeler bulunuyordu. 25 Nisan sabahında Mustafa Kemal'in 19. tümeni Yarımada'nın öbür tarafındaki Arıburnu noktasından 5 mil uzakta Maydos yakınındaki Bigalı köyünde yedek olarak bekletiliyordu. Seddül Bahir'den Arıburnu'na kadarki itilaf güçlerinin öncü güçleriyle Albay Halil Sami komutasındaki 9. tümen karşılaşmıştı. Daha kuzeydeki Bolayır kıstığında bulunan Liman von Sanders, Saros Körfezi'ne şaşırtma manevralar yapan itilaf gemilerinden gözlerini ayırmıyordu. Halil Sami Mustafa Kemal'den Arıburnu noktasının doğusundaki tepeleri elde tutmaya yardım etmesi için derhal bir tabur göndermesini istedi. Mustafa Kemal süvarilerden ve tümen topçu dağ taburundan oluşan 57. alayını sevk etti. Bu çarpışmayı anlatırken bir tepeye tırmanıp arkadan gelen birliğini beklediği sırada 9. tümenden geri çekilmekte olan askerlerle karşılaştığını söylüyor. Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim, düşman," dediler. "Nerede?" dedim. "İşte," diyerek 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Bu tepe Jonk Bayırı adıyla bilinen daha yüksek bir tepeye doğru gidiyordu. Hakikaten düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlikle ileri doğru yürüyordu. Üstelik bana kendi askerlerimden daha yakındılar. Geriye çekilmekte olan askerlere dönüp konuşmak için beni neyin dürttüğünü bilmiyorum. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bağırarak süngü taktırdım ve yere yatırdım. Onlar yere yatınca düşman askerleri de yattı, kendimize zaman kazandık. Dipnot: Mustafa Kemal konuşmasının bu bölümünde askerlere hitap etmiş olduğunu 1917 Ocağı'nda Genelkurmay Askeri Tarih Bölümüne gönderdiği raporda belirtiyor. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 292. Ekler ise Ruşen Eşref'le Ünaydın 1918 Mart'ında yaptığı görüşmeye ait. Şapolyo sayfa 106-108. Mustafa Kemal kendi 57. alayı ulaşınca onlara düşmanın kuzey kanadına yönelmelerini emrettiğini söylerken, size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir dediğini anlatmıştı. Dipnot: Mustafa Kemal'in daha sonraki raporlarına dayanan çarpışmanın ayrıntıları Erikan sayfa 128 ve devamı. Belki de 57. alayla girdiği çarpışmaların sonunda askerlerin neredeyse tümü yaşamını yitirdiğinden böyle konuştuğunu anımsıyordu. Dipnot İdemir sayfa 39. Ölen bir askerin üzerinden çıkan yazılı emir anımsadığından farklıydı. Hiçbirimizin ölmek yerine Balkan Savaşı'nın utancını bir kez daha yaşamak istediğini sanmıyorum. Ama aramızda böyle davranmayı tercih edenler varsa derhal onları ele geçirip kurşuna dizilmek üzere sıraya sokalım. Dipnot Aspinall Oglander cilt 1 sayfa 296 not 4. 25 Nisan günü yapılan çarpışmalarda Mustafa Kemal çok önemli bir nokta olan Jonk Bayırı tepesini elde tutmayı başardı. Ertesi gece Arap askerlerden oluşan 77. alay paniğe kapılıp kaçınca 24 saat boyunca Mustafa Kemal'in konumu kritikleşti. Dipnot, Mustafa Kemal'in 3. Kolordu Karargahı'na 26 Nisan 1915 tarihli raporu, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 214, çalışlar sayfa 34 not 23. Fakat yeni birliklerin gelmesiyle Arıburnu noktasını çevreleyen Türk hatları güç kazandı. 30 Nisan'da 5. Tümen bir karşı saldırı için onlara katıldı ve ağır kayıplarla geri püskürtüldü. Dipnot, çalışlar sayfa 35. 30 Nisan 1915'te 5. Fırka ile Alman Miralay Kahnengläser Bey geldi diyor. Ama 7 Ağustos'ta Kahnengläser 9. Fırka Kumandanı olarak tanımlanıyor. Sayfa 50. Bir gün önce Arıburnu'nun savunmasında üstlendiği görev için Mustafa Kemal'e Osmanlı İmtiyaz Nişanı verilmişti. Mustafa Kemal'in karargahı adı olmayan bir dere yatağına bakıyordu ve Esat Paşa'nın kurmay başkanı Yarbay Fahrettin Altay buraya Kemal Yeri adının verilmesini önerdi. Dipnot Altay sayfa 97. Liman von Sanders Alman binbaşı Raymond'u Mustafa Kemal'in kurmay başkanı atayarak cephenin bu bölümünü gözetim altında tutmaya çalıştı. Ama binbaşı İzzettin'den çok memnun olan Mustafa Kemal 15 Mayıs'ta Raymond'u gönderdi. Dipnot çalışlar sayfa 37. İtilaf güçleri hem Arıburnu'nda hem de daha güneydeki Seddülbahir'de oldukları yerden kıpırdayamaz duruma gelmişlerdi. Arıburnu'ndaki tehlikenin daha büyük olduğuna inanan Liman von Sanders, bir Alman subayını komutanlığa getirerek Albay Halil Sami'yi emekli olmaya zorladı. Fransızlar Asya kıyısında ellerinde tuttukları köprü başını boşaltınca, onlara karşı duran Osmanlı birlikleri itilaf askerlerinin güneydeki çıkarma noktasının kuşatılmasına yardımcı olmaya gönderildiler. Bu arada Bolayır yöresinde tetikte bekleyen askerler de Arıburnu'ndaki kuzey cephesine kaydırıldılar. Zaman içinde Suriye gibi uzak noktalardan bile yedek kuvvetler gönderildi. Sürekli olarak donanma bombardımanı altında kalan Osmanlı askerleri ağır kayıplar verirken komuta düzeyinde entrikalar ve suçlamalar baş gösterdi. 3 Mayıs gibi erken bir tarihte Mustafa Kemal kendi üstü olan Esat Paşa'yı atlayıp başkomutan Enver Paşa'ya bir mektup gönderdi. Evvelce zat-ı alilerinize bu mıntıkanın bütün mıntıkalarla olan farkının önemini arz etmiştim. Maydos mıntıkası kuvvetlerine kumanda ettiğim zaman aldığım tertibat ile düşmanın karaya çıkmasına imkan verilmeyebilirdi. Von Sanders Paşa Hazretleri bizi, bizim orduları, bizim memleketimizi tanımadığı ve layıkıyla araştırmada bulunacak kadar bir zamana sahip olmadığından sahilde çıkarma noktalarını tamamen açık bırakacak tertibat almış ve bugün düşmanın karaya asker çıkarmasını kolaylaştırmıştır. Ben Arıburnu arazisine düşmanın 4 tugayı çıktığı zaman mıntıka kumandanlığını yürüten Albay Sami Bey tarafından haberdar edildim. Bu kuvvetin sol kanadına taarruz ettim ve hepsini denize döktüm. Fakat düşman aynı derecede kuvveti aynı mıntıkaya tekrar çıkardı ve karşı taarruz yaptı. Bunu def ettim. Tümenime katılan kuvvetlerle tekrar üstün kuvvete taarruz etmekten başka bir çare bulamadım. Ve yine düşman kuvveti mahvedildi. Arazinin engelleri, maiyet kumandanlarının sevk ve idaredeki beceriksizlikleri yüzünden kat'i netice henüz elde edilemiyor. Vatanımızın müdafaasında kalp ve vicdanları bizim kadar çırpınmayacağına şüphe olmayan, başta von Sanders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi kat'i surette temin ederim. Bizzat buraya teşrif eder, umumi vaziyetimizin icaplarına göre bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 218. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 252-253. Belki de bu çağrıya yanıt olarak Enver 11 Mayıs'ta Gelibolu cephesini ziyaret etti ve Mustafa Kemal ile Kemal Yeri karargahında bir saat görüştü. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 244, çalışlar sayfa 37. Komutası altındaki hırslı subayın daha yakından denetlenmesi gerektiğine karar vermiş olmalı ki, 17 Mayıs'ta Esat Paşa denetimi doğrudan ele alacağını bildirerek kendi karargahını Kemal yerine taşıdı. Düşman birlikleri sahilde kımıldayamaz duruma gelmiş olduğundan, Esat Paşa çarpışmanın birinci aşamasının başarıyla sonuçlandığını açıklayıp, cepheye gelen tüm askerlere ve özellikle birliklerin en önünde yer alan 19. Tümenin komutanı Mustafa Kemal'e şükranlarını bildirdi. Kuzey grubu tarafından savunulan cephe artık 3 bölgeye ayrılmıştı. Mustafa Kemal grubun sağ kanadının kuzey bölgesinin komutanlığına getirildi. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 369-371. Liman von Sanders yine tümünün komutanı olarak görevini sürdürecekti. 19 Mayıs'ta Osmanlı ordusu Arıburnu noktasındaki itilaf güçlerine bir saldırı düzenledi ve her iki tarafında ağır kayıplar vermesiyle geri püskürtüldü. 23 Mayıs'ta Mustafa Kemal'e demir haç nişanı verildi. Bununla o Almanlara yakınlaştırmak istenmişse pek etkili olduğu söylenemezdi. Ertesi gün karşılıklı olarak ölenlerin gömülebilmesi için bir günlük ateşkes ilan edildi. Binbaşı İzzettin Çalışlar günlüğüne, "Meydanı muharebede binlerce şüheda gördük, İngiliz heyeti ağırbaşlı ve soğukkanlı, hareketlerinde doğru olduklarını gösterdiler" diye not etti. Dipnot: Çalışlar, sayfa 39. 29 ve 30 Mayıs günlerinde Mustafa Kemal Conk Bayırı'ndan aşağı inen Sazlıdere adlı sel yatağına büyük çaplı bir saldırı düzenledi. Çarpışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Binbaşı İzzettin, "Müteaddit hücumlarımız muvaffakiyetle neticelenmedi. Külli zayiat verildi. Bu İngilizlerin emniyetini arttırdı. Onların cüreti ise hiç yoktur. Hücum etseler mahvetsek ve bir mukabil hücumla mevzilerine girsek pek iyi olur. Cengaverane hissiyatımız hamdolsun çok iyidir. Yalnız intizar, yani bekleme vaziyeti can sıkıyor" diye yazdı günlüğüne. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 40. Anzaklar 5 Haziran'da saldırdılar ve geri püskürtüldüler. Ama binbaşı İzzettin'in beklentilerine karşın kanlı kör düğüm çözülemedi.
Ayrım sonu.